Ayrım 13.
Hem dil onunla yatacaktı. En iyisi küskünlük çıkarmamaktı. Pijamalarımı giyinip bir süre kitap okudum. Birden göz kapaklarım ağırlaştı. Dil ve Cem'in sesleri gelmiyordu. Lambamı söndürdüm. Cem'in kapısının altından ışık sızıyordu. Uzun bir süre uyumuş olmalıyım ki dürtüklendiğimde o da ay ışığına boğulmuştu. İleri kay Scott. Yapmak zorundaydı, ona kızma. Dil yanıma yattı. Kızgın değilim, yanında uyumak istedim. Uyanık mısın? Öyle gibiydim, neden yaptın? Yanıt yoktu. Neden kaçtın? Çok kötü biri miydi gerçekten? Yo, bana yazdığın tekniği yaptınız mı? Yapacağız dediydi, yapmadık. Dirseğimin üstünde doğruldum. Kaçmak için yeterli neden değil. Söz verdiklerinin yarısını yapamazlar aslında. Neden o değil? Benimle ilgili değiller. Duyduğum en tuhaf kaçış nedeniydi. Nasıl yani? Ya hep geziyorlar ya da evde olunca yani bir odaya kapanıyorlar ve beni yanlarında istemiyorlar. Ne yapıyorlar içeride? Hiç, oturuyorlar, kitap okuyorlar. Ama beni istemiyorlar. Yastığımı başucuma dayayıp oturdum. Biliyor musun Dil? Ben de bu gece hepimiz bir aradayız diye evden kaçacaktım. Hep onlarla olmayı isteyemezsin. Dil içini çekti. İyi geceler. Atikus arada bir geceli gündüzlü adliyede olur. Onlarla hep birlikte olamazsın. Hiçbir şey yapamazsın o zaman. Tam onu demek istemedim. Dil açıklarken Cem başka türlü biri olsaydı yaşam nasıl olurdu diye düşündüm. Ben olmasam Atikus ne yapardı? Bensiz olmazdı. Kaliforniya da bensiz olamazdı. Bana gereksinmeleri vardı. Dil, doğru konuşmuyorsun. Sensiz yapamazlar. Sana kötü davranıyor olmalılar. O konuda sana söyleyeceğim şu. Dil karanlıkta konuşuyordu. Şunu demek istiyorum. Bensiz araları daha iyi oluyor. Onlara yardımcı olamıyorum. Kötü değiller. İstediğim her şeyi alıyorlar. İşte istediğin oldu. Git başımızdan tutumu beni deli ediyor. Bir oda dolusu oyuncağın var. Sana o kitabı aldım. Git oku. Sesi kalınlaşmıştı. Sen erkek değilsin. Erkek çocuklar gider, öteki erkek çocuklarla oynar. Evde oturup ana babalarının başının etini yemez. Sesi yine Dil oldu. Yo, kötü değiller. Beni öperler, iyi geceler derler. Günaydın, hoşça kal, seni seviyorum derler. Scott, bir bebek alalım. Nereden? Dil sislerin ötesindeki bir adada bulunan bir adam biliyordu. Bütün bebekler oradaydı, sipariş verebilirdik. Palavra. Halam Tanrı'nın bebekleri bacalardan indirdiğini söylüyor. Sanırım halamın laflarını anlamak kolay olmuyordu. Hiç bile değil. Bebekleri bebeklerden alırsın. Bir de bir adam var. Uyanmayı bekleyen bir sürü bebekleri var. Onlara yaşam veriyor. Dil yine düşlere dalmıştı. Düşlerle dolu kafasında güzellikler uçuşuyordu. Ben bir kitap okuyana dek o iki bitirebilirdi ama düşlerini yeğliyordu. Şimşek hızıyla toplama çıkarma yapardı ama o parıltılı dünyayı, bebeklerin uyuyup nilüferler gibi toplandığı dünyayı yeğlerdi. Kendini uykuya götürüyor, beni de sürüklüyordu. Sisli adanın sessizliğinde mutsuz, kahverengi kapılı bir ev belirdi. Dil, bu Radley neden evden kaçmadı dersin? Dil arkasını dönerken iç geçirdi. Belki de kaçacağı bir yer yoktu. 15. Bölüm. Birçok telefon görüşmesinden ve annesinin bağışladığını bildiren bir mektuptan sonra Dil'in burada kalabileceğine karar verildi. Birlikte sessiz bir hafta geçirdik derken üstümüze bir karabasan çöktü. Bu karabasan bir gün akşam yemeğinden sonra başladı. Dil de bizimleydi. Alexandra hala köşedeki koltuğuna kurulmuştu. Cem ile ben yere uzanmış, kitap dergi karıştırıyorduk. Bir hafta boyunca uslu durmuştuk. Halamın sözünden dışarı çıkmamıştım. Cem artık ağaç evle ilgilenmeyecek kadar büyümüştü. Yine de ağaca çıkmak için ip merdiven yaparken Dil'le bana yardım etmişti. Dil, Boradley'i dışarı çıkarmak için bize hiçbir zararı dokunmayacak bir yol bulmuştu. Arka kapıdan ön bahçeye kadar limon damlatacak. Boradley de bu izi karınca gibi izleyerek dışarı çıkacaktı. Ön kapı tıklatıldı. Cem açtı. Bay Hack Tate'in geldiğini haber verdi. Atticus, söyle de içeri gelsin dedi. Söyledim. Bahçede birkaç kişi var, dışarı çıkmanızı istiyorlar. Maycomb'un yetişkin erkekleri iki nedenle bahçeye birikir. Ya ölüm vardır ya da politika. Kim öldü acaba diye düşünerek kapıya gittim ama Atticus beni geri çağırdı, gir içeri. Cem oturma odasının ışıklarını söndürdü ve burnunu pencereye yapıştırdı. Alexandra halam kızınca da bir dakikacık hala ne olur kimmiş öğrenene kadar diye yalvardı. Dil ve ben öteki pencereye geçtik. Atticus'un çevresinde bir kalabalık oluşmuştu. Hepsi bir ağızdan konuşuyor gibiydiler. Yürü hapishanesine yarın gidiyor diyordu Bay Tate. Bela aramıyorum ama olmayacağı konusunda güvence veremem. Saçmalama Hack dedi Atticus. Burası Maycomb. Yalnızca tedirginiz dedim. Hack, bu iş tedirgin olmayalım diye bir kez ertelendi. Bugün cumartesi. Duruşma pazartesi olur sanırım. Onu bir gece tutabilirsin değil mi? Maycomb'da hiç kimse bana bir müvekkili çok görmez değil mi? Hele bu parasızlıkta. Bay Link Diaz konuşunca geçici rahatlama duygusu yok oldu. Buralarda bela çıkartmaya kalkan yok da ben asıl şu Old Sarnumlulara bozuluyorum. Bir adı batacası şeyden neydi o? Alamıyor musun Hack? Duruşma yeri değişikliği belgesi mi dedi Bay Tate. Artık çok geç. Atticus bir şeyler mırıldandı. Cem'e baktım, susmamı işaret ediyordu. Üstelik diyordu Atticus, ben kuru kalabalıktan korkmuyorum ya siz? Kafayı çektiler mi neler yaparlar bilirsin. Pazarları içmezler, kilisededirler çoğunlukla dedi Atticus. Biri bu özel bir durum dedi. Halam ışığı yakmazsak aileyi rezil edeceğimizi söyleyene dek fısıldayıp homurdandılar. Cem onu duymadı. Neden bu işi üstlendiğini hiç anlamıyorum dedi Link Diaz. Bu işte her şeyini yitirecek olan sensin Atticus, her şeyini. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Bu Atticus'un tuzak sorusuydu. Gerçekten taşını oraya getirmek istiyor musun Scott? Dan dan dan ve dama tahtasından silinen taşlarım. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun oğlum? Öyleyse şunu oku. Cem'in gecesi Henry ve Grady'nin söylevleriyle biterdi. Link, o çocuk elektrikli iskemleyi boylayabilir ama gerçek şu ki boylamayacak. Atticus'un sesi sakindi ve sen gerçeğin ne olduğunu biliyorsun. Adamlardan bir homurtu yükseldi. Atticus merdivenlerden geriye çekildiğinde üzerine geldiler. Cem birdenbire Atticus sana telefon var diye bağırdı. Kalabalık irkilip açıldı. Her gün gördüğüm insanlardı bunlar. Tüccarlar, çiftçiler. Doktor Reynolds da aralarındaydı. Bay Avery de. İyi ya sen bak oğlum diye seslendi babam. Gülüşerek dağıldılar. Atticus ışığı açtığında Cem'in cama yapıştırdığı burnunu yassılmış ve kireç gibi buldu. Neden hepiniz karanlıkta oturuyorsunuz? Cem Atticus'un koltuğuna geçip gazetesini almasını izledi. Sanırım Atticus yaşamındaki her düğüm noktasını ya Mobile günlüğünün ya Birmingham postasının ya da Montgomery haberlerinin ardında değerlendirmiştir. Peşindeler değil mi? Sana saldırmak istediler değil mi? Atticus gazetesini indirip Cem'e baktı. Son günlerde neler okuyorsun? Hayır oğlum, onlar bizim dostlarımızdı. Çete değil miydi? Cem kısık gözlerle babama bakıyordu. Atticus kahkahasını bastırmaya çalıştı ama beceremedi. Maycomb'da çeteler, şebekeler yok. Maycomb'da çete diye bir şeyi hiç duymadım oğlum. Kulu Klux Klan bir kez Katoliklerin peşine düşmüştü. Maycomb'da Katolik de duymadım dedi Atticus. Karıştırıyor olmalısın. 1920'lerde bir klan vardı ama politik bir örgüttü. Kaldı ki korkutacak kimse bulamadılar. Bir gece Sam Levy'nin evine yürüdüler ama Sam verandada durup işlerin kesat olduğunu ve sırtlarındaki yatak çarşaflarını da onlara kendisinin satmış olduğunu söyledi. Onları öyle utandırdı ki çekip gittiler. Levy ailesi iyi insanlar olmak için gereken niteliklerle donatılmıştı. Ellerinden geleni akıllarının erdiğince iyi yapıyorlardı ve beş kuşaktan bu yana Maycomb'da aynı yerde otururlardı. Kulu Klux gitti dedi Atticus. Döneceği de yok. Dili eve götürdüm. Döndüğümde Atticus halama, herkes kadar güneyliyim ama bir iki züppenin palavralarını insan yaşamına yeğleyecek kadar değil diyordu. Görünüşe bakılırsa yine kavga etmişlerdi. Cem'i arayıp buldum, dalıp gitmişti. Yine dalaştılar mı? Azıcık. Halam yine Tom Robinson'dan söz etti. Neredeyse Atticus'a aileyi karaladın demeye getirdi. Scott, korkuyorum. Neden? Atticus için. Birileri ona zarar verebilir. Bu konuyla ilgili soru sorunca beni başından savdı. Ertesi gün pazardı. Kilise okulu ile ayin arasında kalan zamanda Atticus'u gördüm. Çevresinde adamlar vardı. Hektate de oradaydı. İmana mı gelmişti? Pek kiliseye gitmezdi. Bay Underwood bile oradaydı. Sahibi olduğu ve basıp yazdığı Maycomb gazetesinden başka inandığı kurum yoktu. Günlerini baskı makinesinin başında geçirir, susuzluğunu da yanından ayırmadığı galonluk vişne şarabı ile giderirdi. Haber toplamaya gitmezdi, haber ona gelirdi. Gazetenin her satırını kafasından dizgiye geçirdiği söylenirdi. Doğruydu sanırım. Bay Underwood'u ininden çıkarmak için önemli bir şeyler olmuş olmalıydı. Atticus'u kapıdan girerken yakaladım. Tom Robinson'u Maycomb hapishanesine aktardıklarını söyledi. Benden çok kendi kendine konuşuyordu. Baştan orada tutsalardı bu şamataya gerek kalmazdı diye de ekledi. Üçüncü sıradaki yerini alıp Tanrım sana yakınım ilahisini birkaç dize geriden söyleyişini izledim. Halamla ve bizlerle hiç oturmadı, kilisede yalnız olmayı yeğlerdi. Pazar günleri sürdürülen sahte barış havasına halamın varlığı da eklenince çekilmez olmuştu. Atticus yemekten sonra soluğu bürosunda alıyordu. Baskın yaptığımızda onu döner iskemlesinde kitap okur buluyorduk. Alexandra hala 2 saat şekerleme yapıyor, gürültü etmememizi yasaklıyordu. Bütün mahalle dinleniyordu. Cem de bir sürü futbol dergisiyle odasına kapanıyordu. Dille ben de Dearm arasında dolanıp vakit öldürüyorduk. Pazar günleri tüfek kullanmamız yasaktı. Cem'in topuyla şut atardık. Bu pek eğlenceli değildi. Dil bu Radley'e bakalım mı dedi. Onu rahatsız etmemizin iyi bir şey olmayacağını düşünüyordum. Kışın olup bitenleri dile aktardım, bayağı etkilendi. Akşam yemeğinden sonra ayrıldık. Sıradan bir geceye hazırlanıyorduk ki Atticus bizi kaygılandıran bir iş yaptı. Oturma odasına geldi, elinde uzun bir elektrik kordonu, kordonun ucunda da bir ampul vardı. Biraz çıkıyorum. Ben döndüğümde yatmış olursunuz. Şimdiden iyi geceler. Şapkasını giyip arka kapıdan çıktı. Arabayı alıyor dedi Cem. Babamızın birkaç özelliği vardı. Tatlı yemezdi, bir de yürümekten hoşlanırdı. Bildim bileli garajda bakımlı bir şavrali olmuştur ve iş gezilerinde babama hizmet etmiştir ama Maycomb'da yalnızca yürürdük. Tek bedensel faaliyetinin yürümek olduğunu söylerdi. Maycomb'da rastgele ve amaçsız yürüdünüz mü amaç belirleyecek kadar beyninizin olmadığı düşünülürdü. Herkese iyi geceler dedikten sonra yatıp kitabıma daldığımda Cem'in çıkardığı seslerle irkildim. Kapısını çaldım. Neden yatmıyorsun sen? Aşağı ineceğim. Pantolonunu giyiyordu. Neden neredeyse saat 10 Cem? Biliyordu ama yine de gidecekti. O zaman ben de seninle geliyorum. Hayır desen de geliyorum, tamam mı? Beni evde tutmak için kavga etmemizin gerektiğini anlayan Cem, bu kavgamının halamı kızdıracağını bildiğinden yelkenleri suya indirdi. Çabucak giyindim. Halamın ışığı sönene dek bekledik ve arka kapıdan sıvıştık. Bu gece mehtap yoktu. Dil de gelmek ister diye fısıldadım. Öyleyse gelir dedi Cem kös kös. Garajın yan duvarından atlayıp Bayan Rachel'in bahçesine geçtik ve Dil'in penceresine vardık. Cem ıslığımızı çaldı. Dil'in yüzü pencerede göründü ve kayboldu. 5 dakika sonra yanımızdaydı. Çeteden olduğu için de kaldırıma varana dek soru sormadı. Neler oluyor? Cem'in heyheyleri üzerindeydi. Kaliforniya'ya bakılırsa o yaştakilere öyle olurmuş. İçimde bir duygu var dedi Cem. Bir ön sezi. Bayan Dubos'un evinin önünden geçtik. Panjurları kapalı, yapayalnız. Kamelya tarlalarını yabani otlar ve çalılar kaplamış. Öylece duruyordu. Postanenin köşesine 8 ev vardı. Meydanın güney kesimi boştu. Köşede dev çalılar yükseliyor, arada kalan demir parmaklıklar sokak lambalarının ışığında parlıyordu. Umumi helanın ışığı açıktı. Adliyenin bu tarafı karanlıktı. Meydanı çevreleyen dükkanların içinde soluk ışıklar kıpırdanıyorlardı. Avukatlığa ilk başladığı yıllarda Atticus'un bürosu da adliye binasındaydı ama birkaç yıl sonra Maycomb binasının sessizliğine taşındı. Meydanı geçince arabayı bankanın önüne park edilmiş bulduk. İçeride dedi Cem. Ama değildi. Büroya uzun bir koridorla varılırdı. Koridorun ucundan bile baksak içeride gelen ışığın yardımı ile Atticus Finch avukat yazısını görebilirdik ama kapkaranlıktı. Cem emin olmak için binanın kapısından içeri baktı. Kolu çevirdi, kilitliydi. İlerleyelim. Belki de Bay Underwood'u ziyarete gitmiştir. Bay Underwood, Maycomb gazetesini yönetmekle kalmıyor, içinde yaşıyordu. Daha doğrusu üst katında. Adliye ve hapishane haberlerini üst kat penceresinden bakarak da derleyebilirdi. Basım evi meydanın kuzeybatı köşesindeydi ve oraya ulaşmak için de hapishanenin önünden geçmemiz gerekiyordu. Maycomb hapishanesi yöre binalarının en saygıdeğer ve en korkunç olanıydı. Atticus ancak kuzen Joshua St. Clair'den böyle bir şey yapması beklenir derdi. Birilerinin rüyası olduğu açıktı. Dükkanların kare suratlı, evlerin külah çatılı olduğu bu kentin hapishanesi aykırı, minyatür ve gotik şakaydı. Bir hücre eninde ve iki hücre boyundaydı. Küçücük burçları ve mazgalları vardı. Düzselliği cephedeki kırmızı tuğlalarca vurgulanmaktaydı. Uğultulu bir tepede değildi. Tyndall Nalburiye ile Maycomb gazetesinin basım evi arasına sıkışmıştı. Maycomb'un tek sohbet konusuydu. Kimileri onun Victoria biçimi bir hela olduğunu savunurlardı. Kente saygın bir hava veriyordu. Hiçbir yabancı içinin zencilerle dolu olduğu düşünülemezdi. Kaldırımda ilerlerken uzaktaki tek ışığı seçebiliyorduk. İşte bu tuhaf diyeceğim. Hapishanenin dışında ışık yoktur ki. Dil, kapının üzerinde var sanırım dedi. İkinci kattaki pencere demirlerinin arasından çıkan uzun bir kordon bina boyunca uzanıyordu. Çıplak ampulün ışığında oturan Atticus'tu. Kapıyı sırtına dayamış kitabını okuyordu. Kafasının üzerinde dönen gece böceklerinden habersizdi. Tam ona koşacaktım ki Cem beni yakaladı. Gitme, hoşlanmayabilir. İyi ya, eve gidelim. Yalnızca nerede olduğunu görmek istedim. Meydanı çaprazlama geçiyorduk ki Meridian yolundan dört tozlu araba çıktı. Meydanı tek sıra dolanıp hapishanenin önünde durdular. Kimse inmedi. Atticus'un kafasını kaldırdığını gördüm. Gazetesini katladı ve kucağına bıraktı. Şapkasını da geri itti. Onları bekliyor gibiydi. Yürüyün dedi Cem. Gerisin geriye dönüp Jitney Jungle'ın kuytusuna sindik. Cem yola baktı. Daha yakına gidebiliriz. Tyndall Nalburiye'ye koştuk. Yakın ama tam siperdik. Adamlar ikişer ikişer arabalardan indiler. Işık kapıya ilerleyenleri aydınlattıkça gölgeler maddeye dönüştü. Atticus hiç kıpırdamıyordu. Hoş, üç adam onu görmemizi engelliyorlardı zaten. İçeride mi Bay Finch dedi biri. Öyle ve de uyuyor, onu uyandırmayın. Babamın sözü dinleyip fısıltı ile konuşmaya başladılar. Onun hiç de komik olmayan bir durumun mide bulandırıcı komiklikteki yönü olduğunu çok sonraları kavradım. Ne istediğimizi biliyorsun dedi bir başkası. Kapıdan çekil Bay Finch. Dönüp evinize gidin Walter. Hack Tate buralarda bir yerde. Yok yahu dedi bir ses. Hack'le arkadaşları ormandalar. Sabaha ancak dönerler. Deme, neden peki? Onları ava çağırttık. Bunu hiç düşünmedin mi Finch? Düşündüm ama inanmadım. Pekala. Babamızın ses tonu hiç değişmemişti. Bu işi biraz değiştiriyor değil mi? Değiştirir. Sesin sahibi bir gölgeydi. Öyle olduğuna inanıyor musun gerçekten? Bu soruyu bugün ikinci kez soruyordu. Birilerinin başı beladaydı. Kaçırılacak sahne değildi doğrusu. Ben de Cem'den kurtulup yanına koştum. Cem bağırıp beni yakalamaya çalıştı ama onları peşimden sürükledim. Karanlık, kötü kötü kokan gölgelerin arasından geçip ortaya çıktım. Hey, merhaba. Sevinir sanmıştım ama suratındaki ifade neşemi öldürdü. Merhaba Atticus. Gözlerinde korku vardı ama dile Cem ışığa çıkınca rahatladı. Bayat viski ile domuz ahırı karışımı bir koku vardı ortalarda. Yüzlerine bakınca hepsinin yabancı olduğunun farkına vardım. Dün geceki adamlar değildi bunlar. Kıpkırmızı oluverdim. Tanımadığım bir kalabalığın arasına zafer kazanmışçasına atılmıştım. Atikus iskemlesinden kalktı. Yaşlı bir adammışçasına ağır davranıyordu. Gazetenin kırışıklarını düzeltti, katladı ve bıraktı. Elleri azıcık titriyordu. "Evet, gideceğim," dedi. "Scott'la Dili de eve götür." Atikus'un her dediğini istekli ve isteksiz anında yapardık. Oysa duruşuna bakılırsa Cem'in kıpırdanmaya niyeti yoktu. "Eve git," dedim. Cem başını iki yana salladı. Atikus'un yumrukları beline gitmişti ki Cem'inkiler de gitti. Birbirlerine meydan okudukları o anda benzerlikleri yok gibiydi. Cem'in açık kahverengi saçları ve gözleri, oval yüzü ve ufak kulakları annemizdendi. Atikus'un aklaşan saçları ve dört köşe yüzüyle çelişiyordu. Yine de benzer bir şeyler vardı, meydan okuyuşları benziyordu. "Oğul, eve git," dedim sana. Cem başını salladı. İri yarı biri, "Ben onu eve yollarım," dedi ve Cem'in yakasına yapıştı, ayaklarını neredeyse yerden kesti. "Ona dokunma." Adama tekmeyi bastım, ayakları çıplak olduğundan acıyla arkası üstü yuvarlanmıştı. Şaşırdım. Baldırına vurmak istememiştim ama daha yukarı gelmişti. "Yeter Scott." Atikus elini omzuma koydu. "İnsanları tekmeleme, hayır." Ben haklılığımı savunuyordum. Kimse Cem'e öyle bir şey yapamaz. "Haydi Bay Finch, gönderin onları buradan." Atikus Cem'e laf anlatmaya çalışıyordu. "Gitmiyorum." Tehdit etti, istedi, emretti, yanıt hep aynıydı. "Gitmiyorum." Sonunda "Lütfen Cem," dedi. "Eve götür onları." Bu oyundan sıkılmaya başlamıştım ama Cem'in bir bildiği vardı sanırım. Kalabalığa baktım. Yaz gecesiydi ama hepsi tulumlarını giymiş, gömleklerinin yaka düğmelerini bile iliklemişlerdi. Bazılarının şapkaları vardı. Uykusuz kalmaya alışık değil gibiydiler. Tanıdık bir yüz aradım ve bu kez bir tane buldum. "Merhaba Bay Cunningham." Beni duymuyordu. "Miras işiniz nasıl gidiyor Bay Cunningham?" Bay Walter Cunningham'ın hukuksal işlerini yakından bilirdim. Bu iri yarı adam baş parmaklarını askısından geçirdi. Huzursuz olmuş gibiydi. Boğazını temizleyip öte yana döndü. Dostluk girişimin başarılı olmamıştı. "Beni anımsamadınız mı Bay Cunningham? Ben Jean Louis Finch. Bana bir keresinde fındık getirmiştiniz. Anımsadınız mı?" Biri tarafından tanınmayınca nedenli umutsuzluğa kapıldığını anlayabiliyordum. "Walter'la aynı sınıfta okuyorum. Sizin oğlunuz o değil mi? Değil mi?"